Ayrım 31.
Deyim yerinde ise duygu yoğun toplumdan akıl yoğun topluma ancak böyle bir ortamda geçilebilir. Tam bu noktada Mödö Tönji'nin Fontenelle'in yüreğini göstererek ve kendi göğsünü yumruklayarak "Siz orada bir yürek değil, beyin taşıyorsunuz" sözlerini anımsadım. Kuşkusuz yüreklerimiz sevgilerle dolu olmalı, değerlerimizi ona gömelim ama beyinlerimiz özgür ve sağlıklı olmalı her zaman. At at olarak doğar ama insan insan olarak doğmaz, oluşturulur. Erasmus. 2. B. Düşünce özgürlüğü. Varsayalım ki sağlıklı bir düşünme ortamındayız. Devlet yansız. Her şeyi bilimsel bir merakla ve yöntemsel bir kuşkuyla irdeliyoruz. Doğru düşünmenin kurallarına uyarak düşünce, beynimizin sınırlarını aşan konularda da inanç oluşturuyoruz. İşte bu noktada düşün özgürlüğünün bir alt başlığı çıkacaktır karşımıza. Bireyin oluşturduğu düşünceyi, inancı beyinde tutma, dış dünyaya yansıtmama özgürlüğü. Düşün özgürlüğünün durağan, statik aşamasıdır düşünce özgürlüğü. Türk Anayasası'nın din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesinde kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kana özgürlüğünü sergileyen 25. maddesinde hem de daha geniş bir biçimde her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz denilerek yineleme pahasına bu özgürlük vurgulanmıştır. Ne var ki bu özgürlük ülkemizde bir türlü somut yaşama kavuşamamıştır. Daha doğarken kimlik cüzdanı alacaksanız dininizi açıklamak zorundasınız. Devlette görev alacaksanız siyasal görüşleriniz gizlice araştırılır. Devlet görevlisiyseniz denetmenler, müfettiş, inancınızı, dünya görüşünüzü gizli sicilinize işlerler. Böyle bir devletin yansız olduğu söylenebilir mi? Yansız devlette görevli de kuşkusuz yansız olmalıdır. Ama görevini yaparken inançlarını, görüşlerini görevine yansıtan, karıştıran bir görevli karşısında yansız devlet elbette hareketsiz kalamaz. Onu yansız devletin görevlisi olmaya, inançlar ve görüşler karşısında yansız davranmaya zorlayacaktır. Ancak görevli yansız kaldığı sürece onun inançlarıyla, görüşleriyle, eğilimleriyle uğraşmayacaktır. Türk yargısı kısa bir süre önce inançlar karşısında devleti yansız kalmaya zorlayacak iki fırsatı yakalamış. Ancak bunu birinde iyi kullanamamış, ikincisinde bir ölçüde iyi kullanmıştır. Kısaca anlatayım. Birincisi şudur. Bir yurttaşımız nüfus kütüğündeki İslam sözcüğünün silinerek yerine Bahai sözcüğünün yazılması isteğiyle Asli Hukuk Mahkemesi'ne dava açar. Mahkeme İslam kaydının silinmesine ancak Bahai sözcüğünün yönetsel bir işlemle yazılabileceğine adli yargının bu konuda yetkili olmadığına karar verir. Nüfus müdürlüğü de Bahai sözcüğünün kütüğe geçirilmesini istediğini, kütüklerde mezhep anlatan sözcüklerin yazılmadığı gerekçesiyle reddedince ilgili idare mahkemesinden işlemin iptalini ister. Mahkeme, bir tarikattan ibaret bulunduğu anlaşılan Bahailiğin aile kütüğünün dini bölümüne yazılmamasını yazılı hukuka uygun bulur. Davacı Danıştay'a başvurur. Danıştay ilgilinin isteğine katılarak nüfus yasasının 43. maddesinde yer alan dinini sözcüğünün anayasaya aykırılığı nedeniyle iptalini ister. Danıştay'a göre inanç özgürlüğü bir dine katılmakla inançsızlık arasında seçim yapabilmeyi içerir. Dinsel inancı açıklama özgürlüğü din ve vicdan özgürlüğünün korunabilmesinin koşuludur. Açıklama zorunluluğu ise bu özgürlüğün özünü örseler, din ve inançlar karşısında yansız kalması gereken laik devlet ilkesiyle böyle bir durum bağdaşmaz. Bireyin özel ve kişiye özgü durumunu sergileyen inancını, dinini saklı tutma hakkı vardır. Bireyin dinini öğrenmesinin devlet yaşamı yönünden bir değeri yoktur. Bu nedenlerle Anayasanın 2. ve 24. maddelerine aykırı olan nüfus yasasındaki dinini sözcüğüyle ilgili bölümün iptali gerekir. Gerçekten nüfus yasasının 43. maddesine göre kütükler bireylerin dinini içerecek, 47. maddesine göre de din değişiklikleri kütüklere işlenecektir. Gelin görün ki Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğuna göre bu maddeler, özellikle incelenen 43. madde, Anayasanın 2. ve 24. maddelerine aykırı değildir. Bu kararın gerekçesindeki nedenleri argüman, geliniz bir bir irdeleyelim. 1. Nüfus yasasının 43. maddesinde yer alan bilgiler ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri gibi bireye özgü bilgilerdir ve din de bunlardan biridir. Bu çıkış noktası yanlıştır. Çünkü bireye özgü öbür bilgiler, bireyin zaten dış dünyaya kendiliğinden yansıyan ya da yansıtılması kendi yararına olan türden oldukları halde, din inançta öyle değildir. Çünkü bu yansıtılması gereken değil, çoğu kez yansıtılmamasında bireyin yararı olan bir özelliktir. Yansız bir devlet bu konuda bireyi ne sorgular ne de açıklamaya çağırır. 2. Çoğunluğa göre yurttaşın özellikle ve ulusun demografik dokusunu bilmekle devlet açısından kamu yararı vardır. Peki dini bilme açısından neymiş bu kamu yararı? Tam tersine bence bilmemekte kamu yararı var. Çünkü dinle ilgilenmeyen bir devlet yansızlığını kanıtlar, saygınlığını artırır. Ama yurttaşların dinini merak eden bir devletin böyle olduğu söylenebilir mi? Karara göre dini bilmek kamu düzeni, ekonomik, siyasal, toplumsal gerekler için zorunludur. Peki niçin? Yoksa devlet dinini saklayanlardan ya da kimi dinlerden korkuyor da önlem mi almak istiyor? Yasadaki öbür bilgilerin askerlik, vergi, seçme, seçilme, evlenme açısından önemleri elbette yadsınamaz. Ama dini bilmenin devletin hangi yetkisini belirlemede ne yararı? Danıştay'ın deyimiyle ne değeri vardır ki? Hele laiklik iddiasını taşıyan bir devlette, üstelik demokratik devlette birey başkalarının bu arada devletin doğrularını kanıtlansa bile benimsemekle yükümlü değildir. Nasıl ki saçmalık bile böyle bir rejimde saçmalığı benimseninceye değin savunma hakkına sahipse. 3. Çoğunluğa göre devlet değişik dinlere aynı yakınlıktadır. Aynı uzaklıkta demek daha doğru olurdu. İyi de ister aynı yakınlıkta ister aynı uzaklıkta olsun. Dinin ne olduğunu bilince bunlar değişmeyeceğine göre bu nedenceyle ne amaçlanmıştır? Yoksa bu dekoratif ve fazladan redundant bir nedence olarak mı bu kararda yer almıştır? Eğer böyleyse hiç de yerinde olmamıştır. Çünkü yılda belli sayıda karar veren bir yüce mahkeme kararı çapaklı biçimde üslupla kaleme alınmamak gerekir. 4. Laikliği bir ölçüde başarıyla özetledikten sonra anlaşılmaz bir biçimde birinci ve ikinci nedencelere dönen yüce mahkemeye göre a. Anayasada yasaklanan husus kişinin dininin bir ayrım ve eşitsizlik öğesi olarak kullanılmamasıdır. Çünkü laik devlet dinler karşısında yansızdır. Bütün inançları eşdeğerde görür. Benimsenen ve benimsenmeyen din ayrımı yapmaz. Evet, son tümceler doğru ama birincinin dayanağı değil. Tersine karşıtı. Yansız bir devlet nasıl oluyor da bireyin dininin ardına düşüyor ve onu öğrenmek suretiyle ayrımsızlığı, doğrusu ayrıcalıksızlığı ve eşitliği koruyor. Bunu anlamak olanaksız. B. Olanaksız ama yüce mahkemeye göre bunun yanıtı şudur. Kişinin diniyle ilgili bilginin belirli bir dine mensup olanlardan sorulup da diğer bir dine mensup olanlardan sorulmayarak ayrım yapılmaması laiklik ilkesinin gereğidir. Bu kural geneldir, herkes için geçerlidir. Sayfa 13. Bu nedenceyi tırnak içinde ve özellikle resmi gazetedeki sayfasını göstererek alıntıladım. Çünkü sıradan bir yurttaşın bahanesi değil, yüksek yargı organlarından birinin kararında yer alan bir nedencedir. Öyle ki mantık bilimi kitaplarına paralojizmin çarpıcı bir örneği olarak geçecek ve bırakınız düşünmeyi, insanın düşleyemeyeceği ölçüde bir yanılgıdır bu. Tartışılan nedir? Devletin kişinin dinini sormasına laik ve yansız devlet ilkesine ters düştüğü değil mi? Evet, öyleyse nasıl oluyor da bu konunun tartışıldığı bir kararda devletin bunu sormasının doğallığından yola çıkılarak kimilerinden sorulmamasının bireyler arasında ayırma ve eşitsizliğe yol açacağı sonucuna varılıyor. Dini sormanın anayasaya aykırılığını ileri süren bir sav, sormanın doğal, sormamanınsa doğal olmadığı savıyla nasıl çürütülebilir ki? Kanıtlanması gereken bir sav önerme, kanıtlanmaya muhtaç bir savla önermeyle kanıtlanmaya kalkışılırsa, bunun adına mantık bilimde savı kanıtsama, petisyon de prensip, müsaadere al el matlup denir ve bir yanıltmaca yöntemidir. Soru sorma bir bilimdir, soruları ters yüz etmekse bir aldatmacadır. Keşke bu dehşet verici savı kanıtsama örneği kararda yer almasaydı da ben bunları yazmak ve okurlarda Melih Cevdet'in diliyle, dona kalmanın koskoca gözleriyle öylece çakılıp kalmasaydılar. Neyleyeyim ki yer almış, yansız bir incelemenin bunu göstermezlikten gelmesi elbette olanaksızdır. Ama biz burada duralım, durmazsak Tanrı korusun. Guy de Maupassant'la buluşabiliriz. O şöyle diyordu. Devlet öldürebilir çünkü onun nüfus kütüğüne kayıt düşürme hakkı vardır. Seçilmiş hikayeler, Milli Eğitim Bakanlığı sayfa 268. 5. Anayasa Mahkemesi'ne göre anayasanın 24. maddesi dini inancı açıklamaya zorlamayı yasaklamıştır. Nüfus yasası ise demografik bilgi olarak seçilen dinin kütükte yer almasını öngörmektedir. Bireyi açıklamaya zorlamamaktadır. Nitekim gerekçede bu maddenin bireylerin varsa vücutlarındaki arızalar, dini, okuryazar olup olmadıkları, medeni halleri ve diğer şahsi hal değişikliklerine dair hükümleri kapsayacağı belirtilmiştir. Dahası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmada meclis başkanının, yani okur yazarsa yazılsın, cahilse o yazılmayacak, boş bırakılacak öyle mi diye sorması üzerine, geçici komisyon sözcüsünün, evet efendim, o yazılmayacak, boş bırakılacak biçimindeki yanıtının da bu hükmün zorlayıcı olmadığını kanıtladığı ileri sürülmüştür. Bu nedence yanılgılarla yüklüdür. A. Yasada varsa denmiyor, dinini içerir deniyor. Öyleyse din yazılmadıkça nüfus kütüğü eksik olacak, bireye kimlik belgesi verilmeyecektir. Bu zorlamanın ta kendisidir. B. Kaldı ki olayda güçlü devlet ile güçsüz birey karşı karşıyadır. Soru yanıt ilişkisi eşitler arasında değildir. Özgürlükler ve haklar devlete karşı bireyin donanımlarıdır ve bunu anayasalar sağlar. Devlet soracak da birey yanıtlamayacak öyle mi? Can Yücel'in Taş ve Köpek şiiridir bunun en güzel yanıtı. Köpek var, taş yok. Taş var, köpek yok. Köpek var, taş var. Ama kralın köpek sıkıysa at taşı. C. Meclis başkanının sorusuna dayanılması da yerinde olmamıştır. Zira başkan, cahil sözcüğünün kütüğe yazılmasının insan onurunu örseleyeceği kaygısıyla bu soruyu sormuş, yanıt da bu soruya verilmiştir. Din sözcüğü için böyle bir kaygı söz konusu değildir. O yüzden yanıt bu sözcüğü kapsamamaktadır. Dahası gerekçede altı çizilen varsa sözcüğü yoksanın tersidir. Demek varsa yazılacak yoksa yazılmayacak. Olur mu öyle şey? Elbette olmaz. İsterse denseydi ve bu yasal metne yansısaydı gerekçe bir oranda yerinde olabilirdi. D. Burada en önemli noktaya sözü getirmek istiyorum. O da şudur. Yasa gerekçelerinin ve hazırlık çalışmalarıyla yasama organındaki görüşmelerin yorumda ne ölçüde gözetileceği sorunudur. Çağcıl yorum anlayışında gerekçe ve hazırlık çalışmaları yasal metne yansımadıkları takdirde bir değer taşımazlar. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Birincisi, yasama organının kesin görüşünü ve yargısını resmi gazetede yayınlanan metin belirler. Oynanmayan gerekçe ve hazırlık çalışmaları değil, hukukta yasallık ilkesinin konusu ve muhatabı yayınlanan metindir. Yurttaşlar yalnızca bu metni bilmekle yükümlüdür. Gerekçe ve hazırlık çalışmalarını bilmekle yükümlü değildirler. İkinci neden, yasama organlarının yapısından kaynaklanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon ve genel kurullarındaki milletvekillerinin aynı sözcüklere, kavramlara başka başka anlamlar yükledikleri, metinlerin önerenlerin ve değiştirenlerin görüşlerini yansıtmadığı deneyimlerle saptanmıştır. Böyle bir süreçte gerekçe ve hazırlık çalışmalarından hangisinin ne oranda gözetileceğini, bunlara dayanarak yorum yapmanın nedeni sağlıklı olacağını kestirmek olanaksızdır. O yüzden Anglo-Sakson hukukunda bunlara dayanılarak yorum yapılması yasaktır. 1885'te Binding ve daha sonra W. List, Almanya'da aynı yıllarda Helie Geni ve Bupre, Fransa'da Coriello, Ferrara Grispini, Antolisi, İtalya'da buna değinmişler ve yorumcunun öz görevinin yalnızca yasal metne yansıyan amacı saptamak bulunduğunu, saklı ve varsayılan amacı keşfetmek olmadığını vurgulamışlardır. Buradan yola çıkılarak yasal metnin yasa koyucunun istenciğinden bağımsız ve özerk olduğu, Kalamandre'nin deyişiyle baba evinden çıkan bir çocuk gibi bağımsız bir varlık kazandığı, o yüzden de yorumcunun yasal metni, yasal metinde yer alan nesnel istenci gözeterek yorumlayacağı, yasa koyucunun onu yasalaştırırken dayandığı istence bağlı olmadığı sonucuna varılmış ve Radbrosch'un deyişiyle yasa metin yasa koyucudan akıllıdır denmiştir. Yorumda bir devrim olan ve yargı organının bağımsızlığıyla at başı giden bu anlayışa çağcıl hukukta ereksel, teleolojik yorum denmiştir. Bu yorum anlayışına göre yargıç yasal metne dayanarak, uzak amacı ereği saptayarak metni dar, geniş ya da düzelterek yorumlayacak, Ancak yasa koyucunun yasayı kotarırken gerekçe ve hazırlık çalışmalarında sergilediği öznel istençlere dayanmayacaktır. Dayanırsa anakronizme düşer ve geçen yüzyılın yorum anlayışıyla bütünleşir. Anayasa Mahkemesi kararının bu açıdan çağcıl bir yorum anlayışını sergilemediği açıktır. 6. Karşı oylarda yer alan ve laiklik kavramını toplumsal kargaşa, tepki, kavga, olgular üzerinde temellendiren görüşlere de katılmak olanaksızdır. Anayasa Mahkemesi bir yargı organıdır. Yargı organı bir yasayı kargaşa ölçütüne göre değerlendiremez. Ülkeyi kurtarma kaygısıyla yorum yapamaz. Bu onun işi değildir. Yargının işi yasaları hukuka uygun biçimde uygulamaktır. Ama Anayasa Mahkemesi'nin görevi bir yasa normunun anayasa normlarıyla çatışıp çatışmadığını saptamaktır o kadar. Ülkeyi kurtaracak düzenlemeler siyasal organların işidir. İkisi de şudur. Yerel mahkeme, tanığa tanıklığından önce dini sorulur diyen Cumhuriyet Yargılama Yasası'nın 61. maddesindeki dini sözcüğünün anayasanın laiklik ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen maddelerine aykırı olduğunu ileri sürmüş. Anayasa Mahkemesi de bu sözcüğün anayasaya aykırı olduğuna oy çokluğuyla karar vermiştir. İptal gerekçesinin nedenleri şunlardır. 1. Din devlet işlerinde söz sahibi, yasal düzenlemelerde kaynak olamaz. Dinin kamusal ilişkilerde belirleyici rol oynaması olasılığına yol açılamaz. 2. Dinin her türlü etki ve el atmanın dışında bırakılması, yalnızca kişilerin iç dünyasına ilişkin bir olgu olarak kalması zorunludur. O nedenle kişiler dinlerini açıklamaya zorlanamazlar. 3. Laik devlet, din konusunda inancına bakmaksızın yurttaşlara eşit davranan, yan tutmayan devlettir. Dinlerden birini devlet olarak tercih fikri, ayrı dinlere mensup vatandaşların kamu önünde eşitlik ilkesine aykırı düşer. İşte bu nedenlerle C.Y. yasasının 61. maddesinde yer alan dini sözcüğü anayasanın 2. ve 24 Taksim 3. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Yüce Mahkemenin özgürlük, yasa, yurttaş gibi yeni sözcüklerin yanı sıra hürriyet, kanun, vatandaş gibi eski sözcüklere de yer veren dil dokusundaki tutarsızlığı göz ardı edersek yukarıdaki nedencelere katılmamak elbette olanaksızdır. Ne ki 7,5 ay gibi bir zaman dilimi içinde verilen bu iki kararın çelişkileri de açıktır. Nitekim karşı oydaki üyeler buna değinmişlerdir. Ancak bir mahkeme için daha önceki kararı elbette bağlayıcı değil, yalnızca değerlendirilebilir bir görüştür. Bu açıdan karşı oylardaki gerekçeye katılmak güçtür. Ama bu denli kısa bir zaman dilimi içinde çelişik kararlar verilmesi de çok düşündürücüdür. Öte yandan Yüce Mahkemenin laiklik tanımına bütünüyle katılmakta olanaksızdır. Gerekçede belirtildiği gibi dinin devlet işlerine karışmaması, manevi yaşam açısından dine sınırsız özgürlük tanınması elbette laik devletin gereğidir. Ancak yerel mahkemenin gerekçesinde açıklandığı üzere her türlü dini inanca ya da inançsızlığa eşit uzaklıkta durmak zorunda olan ve Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde değinildiği gibi yan tutmaması gereken laik devlet nasıl oluyor da dinin kötüye kullanılmasını ve sömürülmesini yasaklayabiliyor? Kamu düzeninin kamu haklarının koruyucusu olarak dinsel hak ve özgürlükleri denetleyebiliyor. Dinin kötüye kullanılması ya da sömürülmesi bir ahlak sorunudur, hukuk sorunu değildir. Bunlar yurttaşların toplumun sağduyusuyla aşılması gereken olumsuzluklardır. Ayrıca laik devlet dini denetleyemez. Kamu düzeni, kamu sağlığı ya da kamu ahlakına ters düşen dinsel uygulamaları engeller o kadar. Laik devlet bünyesinde ne dinsel kuruluş barındırır, ne dinsel kişilere hazinesinden maaş öder, ne de din okulları açar. Ama din okulu açmak isteyenlere de engel olamaz. Ama dinsel öğrenim yukarıda açıklandığı gibi, kamu düzenini, sağlığını, ahlakını çiğneme boyutuna ulaşan uygulamalara dönüşürse bunu önlemek durumundadır. Laik devlet din sömürülüyor bahanesiyle dine el atarsa yansızlığını yitirir. Böyle bir anlayış düşün, din ve vicdan özgürlüklerine aykırıdır ve TC yasasının 163. maddesini örtülü biçimde savunmaktadır. Çoğulcu ve laik demokrasi din sömürüsüne katlanabilir ve fakat çoğulculuğun ve düşün inanç özgürlüğünün dışlanmasına dayanamaz. Yukarıda da değindiğim gibi bu demokrasinin düşmemesi gereken bir tuzaktır. Yüce Mahkeme'nin bu görüşü anayasanın yaptırımsız kalmış 24 Taksim son fıkrasına uygun düşebilir. Ancak gerçek anlamda laiklik, laikite kavramına aykırı ve fakat her türlü yaşamı dinden soyutlamayı, bu nedenle de dini destekleyerek dışlamayı amaçlayan laisizme, laikizm denk düşmektedir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası laisizmi değil, laikliği benimsemiştir. İki kavram arasındaki başkalık unutulmamalıdır. Birincisi devletin dinler karşısında yansızlığını vurgulayan bir anlayış. İkincisi ise yansızlığı yıkan militan bir inanç sistemi, bir ideolojidir. Bu konuda diyeceklerimi şöyle özetlemek istiyorum. Anayasa Mahkemesi bugüne değin bir yorum paradigması belirleyememiştir. Eğer belirleyebilseydi elbette bu tür ve çelişik kararlar elbette çıkmazdı. Geçelim. 3. C. Düşünceyi açıklama özgürlüğü. Düşün özgürlüğünün en etkin, dinamik ve dolayısıyla en önemli kesimi düşünceyi açıklama özgürlüğüdür. Devleti ve bireyleri karşı karşıya getiren aşamadır bu. Tarihin verdiği derslerle de doludur o yüzden. Birey inançlarını, madde 25 ve düşüncelerini, madde 26, dış dünyaya yansıtma hakkına sahiptir. Bu hak verilmezse özgür beynin ürününden ne bireyler ne de toplum yararlanabilir. Düşünme özgürlüğü anlamsızlaşır. Düşünme özgürlüğünü benimseme, düşünce açıklanmasını yasakla. Ağızları kapat, kalemleri kır. Kenetlenmiş dişlerle özgürlük türküsü söylenmez der. Yazar Alfonso Roy. Düşünmenin soluklama gibi kendiliğinden ve sürekli bir işlev olmadığı açıktır. Düşüncenin ortaya çıkması için önce düşünen özne, sonra da onun ruhsal, zihinsel düşünme eylemi gerekiyor demektir. Bununla da bitmez. Düşünülmüş olan düşüncenin içeriği ile dile getirilme biçimi de onlara eklenecektir. Daha açığı, değiş biçimine kavuşmamış bir düşünce tamamlanmış değildir. Ancak bu bir iç değiş biçimi de olabilir. İsteme ve yaratıcılıkla gerçekleşen düşüncenin, demek bir bilinç olayı olduğu ortaya çıkıyor, düşünme yasaklarının bir bilinç bölgesini kilitleyerek düşünmeyen bir toplumu koşullandırdığını da unutmayalım. Böyle bir toplumun yönetimi kuşkusuz kolaydır ama ona tam anlamıyla insan toplumu denemez artık. Tek başına düşünce hiçbir zorunlu sınıra rastlamayan bir bulut suyu andırır. Düşünmeye konulan yasak bütün süreci kapsar. Düşünme ortamını yok ederek içinden düşün demenin düşünme demekten bir ayrımı yoktur. İnsanlar bu buyruğa uyabilirler. Hatta bundan bir tür rahatlık da duyarlar. Çünkü düşünme, seçme, karar verme işini başkasına, başkalarına bırakmışlardır. Kendilerinde hiçbir sorumluluk yoktur. Burada karar verenle o kararı uygulayan arasında, buyurgan ile kul arasında öyle bir uyum doğuverir ki, sadik ile mazoşist arasındaki ilişkiye benzer bu. Biri ötekini yaratmıştır. Rahatlık dediğim, faşist buyurganlığın, yasakçılığın yarattığı sessizlik, çıt yok. Alman Anayasa Mahkemesi çeşitli kararlarında düşünceyi açıklama özgürlüğünün özgürlükçü çoğulcu demokratik düzenin kurucu vazgeçilmez bir öğesi olduğunu, çünkü bu düzenin yaşamsal öğesi olan sürekli düşünsel hesaplaşmayı, düşünceler savaşımını tartışmayı bu özgürlüğün olanaklı kıldığını belirtmiştir. Kanada Yüksek Mahkemesi Yargıç McInter'ın 1986'da kaleme aldığı bir kararda şöyle diyor. Düşünceyi açıklama özgürlüğü, Batı toplumunun siyasal, toplumsal, öğrenimsel kurumlarının tarihsel gelişiminin üzerine oturduğu temel kavramlardan biridir. Karşıt görüşleri açıklamanın ve tartışmanın ürünü olan temsili demokrasinin varlığı, bu özgürlüğün korunmasına ve sürdürülmesine bağlıdır.